Ayrım 38, Sarıkamışlı Ramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 351. Rus Kafkas ordusu komutan vekili General Mişlayevski, General Yudenich'in ısrarı ve kesin tutumu yüzünden geri çekilmeyi ertelemiş, fakat durumun kritik olduğu yolundaki görüşünü değiştirmemişti. Türklerin Sarıkamış'ı alarak Aras kesimindeki Rus ordusunu kuşatacağına ve yok edeceğine inanıyor, Kars yönü tıkanmadan çemberden kaçıp kurtulmayı düşünüyordu. Kaçışını gizlemek için bir de gerekçe uydurmuştu. Kafkasya'nın savunmasını organize etmek için Kafkasya valisi ve Kafkas ordusu komutanı Kont Vorontsov Daşkov'un yanında Tiflis'te bulunması gerekiyormuş. General Mişlayevski ayrılmadan önce iki kıdemli general arasında iş bölümü yapmayı da unutmadı. General Yudenich Aras kesimindeki birliklere komuta edecek ve 11. Türk Kol Ordusu'nun saldırılarını kırmaya çalışacaktı. General Bergman ise Sarıkamış kesiminde bulunacak ve buraya yetiştirilecek kuvvetlerle Sarıkamış'ı savunacaktı. Ayrıca General Bergman'ı kendisine vekil atamış ve gerektiğinde geri çekilme yetkisi vermişti. General Mişlayevski kişisel kurtuluşunu sağlama almak için trene binmedi. Türklerin Sarıkamış-Kars demir yolunu ele geçirmelerinden korkuyordu. Bu sabah otomobiline atladı ve cephenin uzağından geniş bir yay çizerek Kara Urgan üzerinden kara yoluyla Kars'a gitti. Oradan trenle Kafkasya'nın başkenti Tiflis'e hareket etti. Yol boyunca Enver Paşa'nın kuşatarak yok edeceği Kafkas ordusu yerine nerelerden asker toplayacağını, nasıl yeni birlikler kuracağını düşündü durdu. General Mişlayevski Tiflis'e vardığında cepheden kuş uçuşu 230 kilometre uzaklaşmış olduğu halde hala panik içindeydi. Sinirleri bozulmuştu savaş tarihi profesörünün. Tiflis'e varır varmaz ilk işi kent yönetim kurulunu toplamak ve cephedeki durumun nasıl tehlikeli olduğunu anlatmak oldu. Toplantıdan sonra kente dağılan yönetim kurulu üyeleri yakın tehlikeyi halka duyurdular. General Mişlayevski'nin telaşı kısa zamanda her yana yayıldı. Kentte bir koşuşturmadır başladı. Paniğe kapılan halkın bir bölümü pılısını pırtısını toplayıp tren istasyonuna doldu. Türklerden kaçıyorlardı. Kafkas dağlarının ötesine, Rusya içlerine sığınmakta buluyorlardı kurtuluşu. Albay Hafız Hakkı'nın elinin altında bulunan iki tümen iskeleti sabah erken saatlerde Sarıkamış üstüne yürüyüşe başladı. 30. tümen Çatağa, 31. tümen Divnik'e vararak kuzey doğusundan Sarıkamış'a saldıracaklardı. Dün gece yola çıkarılan süvari alayı bu sabah Sarıkamış'ın kuzey doğusundaki Novoselim yakınındaki köprüye varınca bir Rus piyade bölüğü ve 50 Rus süvarisiyle karşılaştı. Bu kuvvetleri dün gece Sarıkamış'tan getirmişlerdi. Ruslar Sarıkamış önlerindeki Türk kuvvetlerinin ne derece cılız olduğunu anlamış, asıl tehlikenin yoldaki 10. Türk kol ordusundan geleceğini düşünerek kol ordunun geliş yönünü Sarıkamış'tan kaydırdıkları kuvvetle tıkamaya çalışmışlardı. Süvari alayı küçük Rus kuvvetini dağıtarak ilerledi. Kars'a giden demir yoluna ulaşarak buradaki rayları söktü. Rusların demir yoluyla Kars'tan destek almaları önlenecekti böylece. Bu sırada emir subayı Yüzbaşı Mazhar'ın Albay Hafız Hakkı'ya getirdiği emir şöyleydi. 10. Kol Ordu Komutanlığı'na 28.12.1914 saat 5.20 11. Kol Ordu karşısında bulunan düşman 25.12.1914'ten bu yana geri çekilmektedir. 11. Kol Ordu bu düşmanı yakından izliyor. Şimdiye dek 3 makineli tüfek, 2 top ve birçok tutsak aldık. Düşmanın çekilen kuvvetinin 3. Kafkas ve 4. Türkistan tümenlerinden yani 7 alaydan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bunun bugün savaşmaya başlayacağı sanılmaktadır. 9. Kol Ordu 2 gündür Sarıkamış'ta düşmana yaptığı saldırıda başarıya ulaşamadı. Bundan dolayı ben Horum'dan gelen düşmanı bu çizgide karşılamak ve başlangıçta savunmada kalmak ve ondan sonra yeniden saldırıya geçmek istiyorum. Bu nedenle 10. Kol Ordu bir an önce Sarıkamış yönünde ilerleyerek 9. Kol Ordu'nun sol kanadına yaklaşmalıdır. Ayrıntı hakkında daha sonra emir vereceğim. Kızılkilise'den Sarıkamış'a giden yolun üstünde ve Doruk çizgisinin Sarıkamış yönünde bulunuyorum. Başkomutan Vekili Enver. 30. tümen Poza'da gitmek için demir yoluna yaklaşınca demir yolunda duran vagonlardan açılan ateşle karşılaştı. Çarpışma hızla kızıştı. Ne var ki Rusların tutarsız davranışlarda bulunduğu, sağa sola şaşkın şaşkın ateş ettikleri görülüyordu. Çarpışma Rusların geri itilmesi ve çoğunun tutsak alınmasıyla sonuçlandı. Bunların asker olmadıkları anlaşıldı. Sarıkamış'taki Rus komutanı demir yolu işçilerine, makinistlerine, memurlarına ellerine birer tüfek verip 10. Türk kolordusunu durdurmaya göndermişti. Tümen Pozat köyünü geçince inatçı bir direnişle karşılaştı. Bu kez düzenli Rus birlikleriydi karşı koyan. Tümen komutanı saldırı üstüne saldırı başlatmasına karşın Rus savunmasını yaramadı. Akşam karanlığı bastırınca tümenini geri çekti. Pozat köyünün batısındaki dere yatağında geceyi geçirmeye hazırlandı. 31. Tümen komutanı Albay Hasan Vasfi ise dün gece tümenini yürüyüşe başlatmış, önemli bir direnişle karşılaşmadan bugün öğleden sonra Divnik köyüne ulaşmıştı. Ancak yürüyüş çok zor koşullar altında gerçekleştirilmiş, sıfırın altında 15-20 derece arasında oynayan soğuk, gece ve gündüz kimi kurbanlarını almış, tümenin savaşçı sayısı daha da azalmıştı. Albay Hasan Vasfi köy odalarında geceleyip perişan savaşçılarını dinlendirmeyi düşünüyordu. İleriye gözcü kolları çıkartmış, geceleme hazırlıklarına girişmişti. Bu sırada Albay Hafız Hakkı'dan bir emir geldi. İki gündür Sarıkamış önlerinde Ruslara saldıran 9. Kolordu sıkışık durumda olduğundan tümen Yağbasan yönünde saldırmak üzere hemen yürüyüşe geçecektir. 14 saattir yürüyen ve soğukla didişen savaşçılar yeniden yürüyüşe koyuldu. Günlerdir yeterli beslenemediklerinden yürüyüşün sürdürülmesinin sakıncaları kısa zamanda görüldü. Açlık savaşçıların vücut ısısını düşürüyor, donmalarını kolaylaştırıyordu. Bunda adım atamayacak denli bitkin olmalarının da rolü vardı. Tümen yavaş yavaş ilerleyerek karlı yamaçlarda yeni yeni donuklar bırakarak Yağbasan'ın kuzeyindeki tepelere ulaştı. Güneybatıya doğru bakılınca 3 kilometre ötedeki Sarıkamış görülüyordu. Albay Hafız Hakkı da geldi, dürbünüyle geleceğe ilişkin düşlerinin odak noktası olan bu küçük kasabayı seyretmeye başladı. Enver Paşa'nın Sarıkamış'ı alamadığını son emrinden öğrenince sevinmişti kuşkusuz. Yıldızını parlatıp ününe ün katacak Sarıkamış önlerindeydi artık. Tren istasyonu taştan yapılmış kışlaları, yiyecek ve giyecek depolarıyla Sarıkamış önünde duruyordu. Düşlerinin gerçekleşmesi için şunun şurasında 3 kilometre kalmıştı. Tam saldırı emri verecekti ki bakışları savaşçıların üstünde donuklaştı kaldı. 16 bin kişilik bir tümenden arta kalan bin dolayında yorgun, soğuktan tir tir titreyen bu insanlarla yapılacak saldırının başarı şansı yoktu. Acıma duyguları kabarmış olacak ki Albay Hasan Vasfi'ye emretti. Birlikleri geriye alın, ikinci emrime dek dinlensinler, kendilerine çeki düzen versinler. Tümen geri döndü, sık bir ormana rastlayıncaya dek yürüdü. Orman dinlenmeye elverişliydi. Çam ağaçları ne de olsa buzlu rüzgarın hızını keserdi. Savaşçılar ağaçların rüzgar yemeyen diplerine oturdular, bacaklarını ileri uzattılar. Ağrıdan zonklayan şişmiş ayakları biraz rahatlatmanın yolu buydu. Bu kez de buzlu toprağa değen kıçları soğuktan katılaşmış, şiddetli üşüme gövdeye tırmanmaya başlamıştı. Istıraplı dinlenme uzun sürmedi. Albay Hafız Hakkı'nın ikinci emri ulaştı. 9. Kolordu Sarıkamış yakınlarındaki saldırısını sürdürdüğünden tümen hiç ara vermeden Sarıkamış yönünde ilerleyecektir. Yeniden yola düştü bitkin savaşçılar. Geldikleri yolu yeniden teptiler. Yağbasan'a yaklaşılırken sevindirici bir haber aldılar. Ruslar Sarıkamış'ı boşaltmışlar, Kars'a doğru çekiliyorlarmış. Bu müjdenin Sarıkamış'ta görülen her hareketi Rusların geri çekilmesi olarak yorumlayan Enver Paşa'nın iyimser görüşünden kaynaklandığını bilmiyorlardı. Müjde savaşçıların moralini yükseltmiş, subayların güvenini arttırmıştı. Çatışma umulan yürüyüşlerde alınan güvenlik önlemleri bir yana bırakılmış, neşe içinde adımlar sıklaştırılmıştı. Gel gör ki Tümen'in yağ basanın kuzeyine de gelip geri döndüğünü gözetleyen Ruslar, yağ basanın karşı sırtlarına tam 8 ağır makineli tüfek yerleştirmişler, gelişmeleri beklemeye koyulmuşlardı. Tümen öncüsü Yağbasan'a yaklaşınca her biri dakikada 400 mermi atan 8 makineli tüfek birden ölüm kusmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayan öncüler 1-2 dakika içinde cansız karların üstüne yığıldılar. Geriden gelenler hemen yere yatarak ateş açtılar. Ruslar biraz dayandıktan sonra havanın kararmasından yararlanarak geri çekildiler Sarıkamış'a doğru. Albay Hafız Hakkı, Sarıkamış yakınlarına dek sokulduğu halde ilerleyememiş, yapılan çarpışmalar gereksiz yitikler verilmesinden başka işe yaramamıştı. Savaşçı sayısı son derece azalmış iki tümeni ayrı ayrı çatışmaya sokmasının doğal sonucuydu bu. Yarın iki tümeni birleştirerek tek bir darbeyle Sarıkamış'ı almayı kararlaştırdı. Bunun için tümenlerine gece Divnik'te toplanmalarını emretti. Emir şöyleydi: 30 ve 31. tümenler Divnik'te toplanacaktır. Kol ordumuzun her zaman düşmandan tutsak ve birçok ganimetler alarak kazandığı yüksek şeref göz önünde tutularak Divnik'e doğru çekiliş, düşmana hiçbir er ve eşya bırakılmadan kesin bir sessizlik ve düzen içinde yapılacaktır. Ard arda birkaç tüfek sesi duyulunca yürüyüş kolunda bir duraklama oldu. Öncülerin Ruslarla çatışmaya başladığı sanıldı. Herkes silahına davrandı. Başkaca silah sesi duyulmayınca yeniden yola koyulundu. Amasya'nın Kapıkaya köyünden Er Ahmet Tosun biraz sonra yol kıyısında donmuş bir erin yanında bir kurt ölüsü gördü. Öndekilerin neye ateş ettiklerini anladı. Erin karnı deşilmişti. Çevresinde birçok kurdun ayak izi vardı. Kurtlar kemiksiz yumuşak buldukları için karından yemeye başlamış olmalıydılar. Karlar kızıla boyanmıştı. Vuranların hırslarını alamayıp süngüleriyle kurdu delik deşik ettikleri görülüyordu. Er Ahmet dehşete kapılmıştı. Gözleri yol kıyılarında donmuş insanlar görmeye alışmıştı. İçlerindeki kan, öz suyu, mide ve bağırsaklardaki yarı sindirilmiş yiyecekler, dışkılar ve sidik torbası donduğu için cesetler çürümeden, kokmadan, biçimleri bozulmadan kalıyordu. Parçalanmış, yarı yarıya yenmiş bir cesedin görünüşü ürkütücüydü. İyice donmuş, taş kesilmiş bir insana kurtların kolay kolay diş geçiremeyeceğini düşünüyordu. Gördüğü ölü yorgunluktan oraya çökünce ya da donmak üzereyken aç kurtların saldırısına uğramış olmalıydı. Yaralananın vay haline diye içinden geçirdi. Kan kokusu alan kurtlar hemen üşüşür, diri diri parçalarlar. Parçalanma daha korkunç geldi donmaktan. Er Ahmet dün de kurt ulumalarına benzer sesler duymuş, rüzgarın uğultusu sanarak aldırmamıştı. Kuşkulu gözlerle uzaklara, kurt ayak izlerinin gittiği yöne baktı, bir şeyler göremedi. Yürüyüş kollarını çok uzaktan izliyorlar diye düşündü. Kurt sürülerinin nedenli tehlikeli olduklarını, hele aç kalınca her yana saldırdıklarını biliyor, korkuya kapılıyordu. Düşünceleri zaman zaman sürüler biçiminde yere konan yürüyüş kolu yaklaşınca birden havalanan kargalara kaydı. Leş kargaları da fırsat kolluyor diye söylendi. İnsanın dirisinin de ölüsünün de düşmanı çok bu karlı dağlarda. Birden köyünde vurdu, tavşanı anımsadı. Geçen kış tekli tüfeğiyle keklik avına çıkmıştı. Dipnot: çocukluğunda rahmetli büyük dayım Ahmet Tosun'un tüfeğiyle çok oynamıştım. Namlusunun dibinde Winchester yazılıydı. Belleğimde yer eden ilk yabancı sözcük budur. Yıllar sonra Amerika'da eğitimde bulunurken bir arkadaşımın evinde aynı tüfeği görmüştüm. 1897 yapısıymış, antika diye duvara asmışlar. Şeytan kayası diye anılan yere gelince bir tavşan fırlamıştı önüne. Şaşkınlığı geçer geçmez ateş etmiş, tavşanın yerde debelendiğini, sonra doğrularak Yeşilırmak kıyısındaki kamışlığa doğru koştuğunu görmüştü. Bir süre aramıştı yaralı hayvanı. Sonunda bulmaktan umudu kesmiş, geri dönerken kamışların arasında bir hışırtı duymuş yaklaşmıştı. 8-10 karganın tavşanı didiklediğini görmüş tüfeğine davranmıştı. Tüfeğin horozunu kurarken çıkan sesten ürken kargalar havalanmış, ateş edince dördünü yere düşürmüştü. Tavşanın vücudu delik deşik olmuş, iç organları ortaya çıkmıştı. Kargaların bu denli kısa zamanda koca tavşanı yarı yarıya yemiş olmalarına hala şaşıyordu. Sarıkamış'a iki Türk kol ordusunun yanaşması General Bergman'ın korkusunu iyice arttırmıştı. Türklerin kuşatma niyetleri anlaşıldıktan sonra hep geri çekilme görüşünü savunan general, şimdi General Mişlayevski'den ayrılmasıyla büyük bir sorumluluk duygusuna kapılmıştı. Sarıkamış önlerindeki son gelişmelerden haberi yoktu. Kasaba Türklerin eline geçmeden, kuşatma tamamlanmadan bir şeyler yapma telaşı içindeydi. Çıkar yolu geri çekilmede bulduğu için hiç duraksamadan verilen yetkiyi kullandı ve geri çekilme emri verdi. Aras kesiminde bulunan Rus Kafkas ordusunun ana birlikleri Mecingirt ve Karakurt'tan Kağızman'a doğru çekileceklerdi. Emri alan General Yudeniç Beydin'den vurulmuşa döndü. Sarıkamış'taki gelişmeleri adım adım izliyordu. Aldığı haberlere göre Türkler son güçlerini tüketmek üzereydi. Destek birliklerini Sarıkamış'a göndermişti. Bunlar yoldaydı. Şimdi geri çekilmenin sırası mıydı? Çekilme hazırlıklarına başlayarak emri yerine getirir göründü. Zaman kazanarak General Bergman'ı vazgeçirebileceğini sanıyordu. General Yudeniç karargahını geçici olarak biraz geriye Kara Urgan'a kaydırmaya karar verdi. Böylece hem geri çekilmiş olacak hem de telefon ve telgraf hatlarının bulunduğu Kara Urgan'dan Sarıkamış'taki gelişmeleri dakikası dakikasına izleyebilecekti. Karargah subaylarını alarak atla Kara Urgan'a doğru yola koyuldu. Tam köye girerken derenin kıyısına dağ gibi çuvalların yığılmış olduğunu gördü. Biraz yaklaşınca şaşkınlıktan dona kaldı. Erler derenin buzlarını kırmışlar, buğday unu çuvallarını suya boşaltıyorlardı. Dereden aşağılara doğru kirli sarıya çalan cıvık hamur akıyor, ileride kırılmamış buzların altında gözden kayboluyordu. On binlerce insanı haftalarca doyuracak un yok ediliyordu. General Yudeniç öfkeyle erlerin üstüne yürüdü. ''Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı?'' Erler afallamıştı. Kendilerini savunmak için kemküm etmeye başladıkları sırada koşarak gelen bir subay selam durdu. ''Generalim'' dedi, ''geri çekilme emri aldım. Elindeki taşıtlar depolardaki yiyecek maddelerinin tümünü taşımaya yeterli değildir. Arabaları yükledim, depoları yaktım. Açıkta kalan bu unları yok ediyorum.'' General Yudeniç ulur gibi haykırdı. ''Dokunmayın çuvallara!'' Subay haklı olduğunu vurgulamak istercesine alaylı bir biçimde karşılık verdi. ''Yani onları Türklere mi bırakacağız?'' General iyice köpürmüştü. ''Bana bak, hiçbir yere çekilme niyetinde değilim. Hemen bu çuvalları kaldır buradan. İyi bir yerde dikkatle koru. Eğer bu onlar yok edilir ya da başka bir yere taşınırsa kurşuna dizdiririm seni. Anladın mı şimdi?'' Kurşuna dizilme sözünü duyunca subayın dizleri çözüldü birden. Güçlükle ayakta duruyordu. Esas duruşa geçip selam verdi. ''Baş üstüne generalim.'' Bardız'da kilitlenip kalan ve bu yüzden Sarıkamış'a doğru bir türlü hareket edemeyen 32. Tümenin komutanı Albay Abdülkerim son durumu bir raporla Albay Hafız Hakkı'ya iletti. Yeniköy yönünden destek birlikleri alan düşmanla çarpışmalar bugün de sürmüştür. Düşman Bardız yaylasına egemen olan tepeleri tutarak berkitmiştir. Bu mevzilerin 3000-3500 metreye dek uzanan ön yüzü düzdür. Burası şiddetli topçu ateşiyle dövüldüğü, sürekli makineli tüfekle tarandığı ve üstelik 1 metreye yakın karla örtülü olduğu için saldırmamız büyük yitikler vermemize neden olan güçlüklerle karşılaşmış ve bu koşullar altında düşman mevzileri ele geçirilememiştir. Bununla birlikte düşmanın yanlarına yöneltilen kuşatıcı hareketler, tümenin sol kanadı karşısında bulunan düşmanın Kızıl Kilise yakınındaki tepelere uzanması nedeniyle gelişemediğinden, bir alay güçlüklerle Çil Horoz Dağı'na çıkarılan toplarla desteklenmiş, bu topların ateşinin etkisiyle düşman ağır yitiklere uğratılmıştır. Düşmanın Yeniköy yönündeki durumu hakkında hiçbir bilgimiz olmadığından bu yönden yeni kuvvetler çıkarsa tümeni uzun zaman uğraştıracaktır. 3 gündür aralıksız süre gelen eziyet edici hava, fırtına, tipi ve şiddetli rüzgar yüksek dağlardaki askeri güçsüzleştirmiş ve çok sayıda asker donmuştur. Hatta çeşitli alaylardan 20'ye yakın subayın hayatı bile güçlükle kurtarılmıştır. Ulu Tanrı İslam ordusunu tüm doğal afetlerden korusun. Böyle hava sürerse donmalarla birlikler Tanrı korusun eriyecek ve askerin moralini bozacaktır. Akşamdan sonra bazı askerler canlarını kurtarmak için yakındaki köylere sarkmak istediklerinden sert önlemler alınarak engel olunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi havanın kötü etkilerinden ötürü ay ışığında bile düşmana yaklaşmak çok zordur. Bu engelleri aşarak ana hedefe yetişmek ve Kolordu'ya bir an önce kavuşmak için sarsılmaz bir istekle dolu olduğumuz bilinmektedir. Dünkü raporda da bildirildiği gibi topçu ve piyade cephanesi noksanının nasıl giderileceğinin emredilmesini ve bildirilmesini dilerim. 32. Tümen Komutanı Abdülkerim.
38. Ayrımın sonu. Sayfa 360.